Kasım 2018'den beri yaptığımız Feminist Mekan'da Cuma buluşmalarını artık podcast olarak dinleyebilirsiniz. Zeynep Gülruh Göker'in Anı, Hikaye, Müzakere, Dijital Kız Kardeşlik başlıklı kaydını ilginize sunuyoruz. İyi dinlemeler.
Siyaset bilimciyim, siyaset felsefesi üzerine doktora yaptım. Sabancı Üniversitesi'nde çalışıyorum. Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi'ne bağlı araştırmacı olarak. Katılımcı ve müzakereci demokrasi çalışıyorum. Ve katılımcı ve müzakereyi daha çok temsili siyasetin dışında çalışıyorum. Yani hani parlamento ya da meclis içerisindeki müzakereden çok. Hani daha çok kuramsal perspektiften işte kamusal alanda müzakere, işte bu toplumsal hareketler, işte ya da işte yazılı platformlar, işte daha çok böyle yüz yüze müzakere, müzakereci demokrasinin içinden ve hani hep toplumsal cinsiyet boyutuyla çalıştım bu konuyu. Bir yandan da bir diğer ilgi alanım da özen etiği, bakım etiği diye de çevriliyor bazen, özen etiği ve vatandaşlık pratikleri. İşte bir herhalde 2 senedir Sabancı Üniversitesi'ndeyim. Ondan önce de bir 5 sene Koç Üniversitesi'nde çalıştım. Hep kadın araştırmaları merkezlerindeydim. O yüzden böyle biraz hani bazılarınızı oradan da biliyorum. Üniversitede toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine de çalışmalar yapıyoruz. Hani öyle ağların içindeyim. Ve yani bugün size sunacağım yazı bir makale European Journal of Women's Studies'te geçen sene, işte pardon, bu yaz basıldı. Bunun çıkış hikayesi de şöyle, demişlerdi ki hani birkaç ülkeyle ilgili böyle dijital feminizmle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Hani sen de Türkiye'dekini yazar mısın? Ben de onu o şekilde yazamam dedim. Hani öyle bir şeye vakıf değilim. Ama hani kamusal müzakere üzerinden hani bu konuya bakabilir miyim acaba diye düşündüm. Ve Rachel Block, Çatlak Zemin ve Beş Harfler üzerine böyle bir içerik analizi ve bir parçada söylem analizi yaptım. Ve görüşmeler yaptım, birazdan anlatacağım. Ve bu web sitelerini özellikle kamusal müzakere ve toplumsal hafıza üzerinden incelemeye çalıştım. Şimdi ben fark ettim ki bu makaleyi böyle bir konuşmaya çevirmeye çalıştım. Bir yandan da tam böyle bir teorici gibi bir sorular cevaplamak yerine daha çok sorular sorduğumu fark ettim. O yüzden dedim ki hani böyle 3 başlıkta tartışıyorum. Her başlığın sonunda hani ben bu soruları atayım ortaya. Hani hep beraber konuşalım. Hani benim sadece konuşmamdansa. Bir de sizden baştan özür dileyeceğim. Yani irticalen konuşmaya hiç alışık değilim. Hani öyle önümde bir metin olmadan böyle birazcık okuyarak anlatacağım. Umarım sizi çok sıkmam. Şimdi yazının başlığı Ana Hikaye Müzakere Dijital Kız Kardeşlik. Yaş 35 Beyoncé gibi ortasındayız ömrün. Erkek yayılmasına karşı yaz önerileri. Bana bir kerecik Müslüman der misiniz? Bunlar 5 harfler, Çatlak Zemin ve Rachel Block gibi popüler içerik, feminist içerik üreten web sayfalarından bazı yazı başlıkları. Her biri kadın girişimiyle, kadınlar tarafından kurulmuş, kadınlar hakkında yazılar üretiliyor ya da çevriliyor. Biliyorsunuz buraları çok anlatmama gerek yok. Hani zaman zaman alaycı, kesinlikle mizah barındıran, bazen keskin, şüpheci bakış açılarıyla yıllar içerisinde çok geniş bir takipçi ve yazar kitlesi edinmiş bu web siteleri. Ve kadınların bireysel ve kolektif hikaye ve anılarını içeren, feminist tartışmalara da yer veren dijital mekanlar olarak okuyabilir miyiz diye bakmıştım aslında. Cantek ve Bora bir makalelerinde bu web sitelerinin popülerleşmesini 80'lerin feminist dergicilik kültürünün tekrar canlanması olarak yorumluyor. Geleneksel feminist yayınlardan ama hem içerik hem stil açısından farklılaştıklarını biraz söyleyebiliriz herhalde. İşte mizah kullanımı olsun gerek, işte popüler kültüre verilen referanslar olsun ya da kadın gündemini geniş kapsamlı ele almaları açısından, hatta işte bu do it yourself, kendin yap feminizmine hani ve fanzin formatına benzerliklerde dikkat çekiyor. Hem işte kendileri içerik oluşturuyor bu web sitelerini oluşturan kadınlar, hem dışarıdan gönderilen yazılar yayınlanıyor ve işte etiketleme, hiperlinkleme ve birbirine cevaben yazılan yazılarla böyle bir kamusal müzakere platformu oluşmuş oluyor diye düşündüm. Şimdi çevrim içi feminist pratik hem çevrim dışı feminist eylemliğe hizmet ediyor, hem de farklı feminist pozisyonların hem cisimleşmesine çevrim içi olarak, hem de hem temsiline hem de birbiriyle diyaloğa girmesini sağladığı söylenilebilir. Çünkü internet böyle gevşek ağlarla belirli pozisyonları bir araya getiriyor. Hatta işte çok geniş anlamda siber feminizmden de bahsedebiliriz ki hani bugün siber feminizmin altına sanırım çok geniş bir spektrumda uygulama, pratik giriyor.
ya da işte yakın zamanda daha çok hashtag feminizmin böyle bir dijital feminist aktivizm formu olarak ön plana çıktı. İşte sen de anlat ya da Me Too, hashtag Me Too ile sembolize edilen işte ifşa kültürün üzerinden ki hani böyle 2018'de yapılmış bir araştırmada Mendes ve arkadaşları hashtag katılımcıları arasında zaman içerisinde çevrim içi dayanışmanın feminist bilinçlenmeye katkıda bulunduğunu öne sürüyorlar yaptıkları görüşmeler ve analiz sonucu. Türkiye'de de feminist hareket, kadın hareketi çokça her türlü dayanışma, işte örgütlenme, duyurma için interneti kullanmış durumda. Şimdi ben birazcık bunları böyle bir Habermas'ın kamusal müzakere şey çerçevesinden okuduğum için böyle demokratik müzakereyi Habermas ikiye ayırıyor. Biri daha formal, yapılandırılmış platformlarda olan müzakere, işte belirli kuralları olan, belirli amaca hizmet eden, işte belirli bir sav üretme şekli olan, bir yandan da yapılandırılmamış kamular dediği alanda müzakere. İşte bunları hatta bazen zayıf kamularda diyor. Ama hani zayıf orada güçleri zayıf anlamında değil de hani temsil gücü olmayan ama temsili siyaseti etkileyen, gündemini oluşturmak vasıtasıyla etkileyen ki bunların da aslında gücünün şuradan geldiğini söyleyebiliriz. Daha serbesti var müzakerenin kuralları ve içeriği açısından. Hem de daha fazla formal siyasete katılamayanlar ya da orada işte kendini ifade edemeyenlerin de katıldığı bir kamu. Bu açıdan da internet blog sayfalarını ya da forumları bir şekilde en formal kamusal müzakere ya da diyalog alanı olarak yorumlayabiliriz. Beş harfler, çatlak zemin, reçel blog gibi feminist ya da pro-feminist olarak adlandırabilecek web siteleri ki bu tanımlamayı da konuşabiliriz belki hep beraber diye düşündüm. Hem kendi içeriklerini oluşturmakta hem de özel olarak kadın gündemini ortaya koymak gibi bir amaç var. Ya da ana akım siyasi gündemi de bazen zaman zaman belirli bir bakış açısından eleştirmek. Bunu mizahi işte duyguların özellikle çelişki ve çatışmaların yok sayılmadığı ama içerildiği bir dille yapılıyor. Bu açıdan hani tutkulu, duyguların içerildiği akıl yürütme ve dil kullanma biçimlerini ve kişisel olduğu varsayılan bazı meseleleri kamusal müzakerenin dışında bırakan, böyle müzakereye daha dar bakan anlayışların dışında alternatif bir müzakere imkanı oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bir yandan da feminist hafıza çalışmalarına da önemli bir katkıları olduğunu öne sürdüm. Son dönemde kültürel hafıza üzerine yapılan çalışmalarda özellikle internet üzerinden işte toplumsal bellek, hatırlama, anma pratikleri, internetin bundaki rolü ele alınıyor ve hani sanal bir kamusal alan oluşturmak ve bu şekilde toplumsal hafızayla kamusal müzakere arasında bir köprü gördüğü internetin öne sürülüyor. İşte dijital objeler, sanal işte web sitesi üzerinden anma mekanları oluşturulması gibi. Ve bu sanal kamusal alanlarda kolektif hafıza kamusal müzakereyle buluşuyor. Bu da önemli zira en formal, özür dilerim, formal müzakere alanları genelde siyasetin daha ikilikçi, daha kutuplaşmış özellikle Türkiye'yi düşünürsek söylemlerinin hakimiyetinde kalıyor ister istemez. Çizgi feminist medyanın tabandan kasıtlı ya da kasıtsız müdahaleler ile feminist geçmiş, güncel ve gelecek anlatıları oluşturarak feminist hafıza çalışmalarına katkıda bulunduğunu söylüyor. Ben de bu üç web sitesinin doğrudan işlevleri arşivlenme olarak belirlenmemiş olabilir ya da tek başına olarak belirlenmemiş olsa da feminist bellek çalışmalarına iki boyutta katkıları olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi daha aşikar olan boyut. İşte kadınların bireysel ya da kadın hareketi, feminist hareketin kolektif tarihini hatırlamak, hatırlatmak, ataerkil politikaları, misojiniyi, eşitsizliği, gündelik ya da daha geniş bir boyutta bir şekilde arşivlemek, kayıt altında tutmak gibi daha aşikar olan boyut. İşte tarihimizden sayfaları gibi, işte geçmişte bugün gibi. Bir tanesi de biraz daha içsel diye adlandırdım ben boyut. Hani gerek feminist aktivizmle olsun, gerek herhangi bir gündelik ya da geçmiş deneyimle ilgili olsun, baskı ve ataerkil pratikleri konu alsın. Kimi zaman anonim bir şekilde yazılmış metinler aracılığıyla kişisel hikayenin feminist tartışma için zemin oluşturduğunu görüyoruz. Ya da tam tersini. Bu da bana bunu Hartelius'tan okuyorum. Tarih yazımına tabandan yerel müdahaleler olarak bu tanımlamayı hatırlatıyor. Ve ana akım siyasi tartışmaların dışında bırakılan ya da içerisinde kendini aynı şekilde ifade edemeyen grupların da fikir alışverişlerini sürdürdükleri bir çeşit Nancy Fraser'ın karşı kamular olarak tanımladığı kamulara örnek olabiliyor. Peki ben ne yaptım? Biraz araştırmanın içeriğinden bahsedeyim nasıl bir şey yaptığımdan. Niteliksel analiz yazılımı Max QDA'yı kullandım. Bu üç web sitesini üç ana başlık altında inceledim 2018 yılında. Bu başlıklardan ilki hafıza hatırlama ya da hatırlatmaydı. İkincisi hikaye tanıklık diye koyduğum başlık. Üçüncü de müzakere ittifak diye tanımladığım başlık. İlk aşamada işte tarihle ilgili bölümleri inceledim. Feminist arşivleme ve hatırlatma pratiklerini inceledim. Ve bu işte tam Gezi Parkı protestolarının eylemlerinin 5. yılına denk geliyordu. İşte Mayıs-Haziran 2018. Aktivist hafızanın da nasıl aktarıldığını görmek istedim ben bu vesileyle. Gezi ile ilgili yazıları inceledim. Yani doğrudan hani Gezi üzerine olmasa da nerelerde geçiyor ve hangi başka nerelerde hatırlanmış ve nasıl ne şekilde hatırlanmış ve hangi referanslarla hatırlanmış diye. Bir de benim bugün çok bahsetmeyeceğim başka bir kısmı bu incelemenin nasıl bir dil kullanılmıştı. Müzakerenin dili açısından yani birleştirici mi, uzlaşmaya yönelik mi, çatışmacı mı diye. İkinci aşamada 3 web sitesinde yakın ilişkilerin anlatıldığı özellikle postları inceledim. Kişisel hayat anlatılarıyla kamusallık ve politiklik ilişkisi nasıl ve nasıl bir dille örüldüğünü görmeye çalıştım. Son olarak da dayanışma, kız kardeşlik, kadın hareketi anahtar kelimeleriyle bir inceleme yaptım. Ve bunun üzerinden böyle bir kodlama yapıp inceledim 3 web sitesini. Yani yaptığım aslında doğrudan metinleri böyle bir yazarlardan bağımsızlaştırıp metinler üzerinden bir inceleme oldu. Ama hani bunların okuyucular ve yazarlar tarafından nasıl algılandığı kısmı burada yok. Hani o yüzden ben birazcık bugün buraya eklediğim sorularda hani belki onu konuşabiliriz diye de düşündüm. Ayrıca da 5 harfler ve reçel bloktan bir çatlak zemin ekibinden de 2 editörle yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler yaptım. Sunumda kullandığım isimler benim Mahlas. Şimdi normalde ben başka daha önce hani bu makaleyi bir yerde daha sundum. Orada hani bilmeyen bir izleyici, dinleyici kitlesi vardı. O yüzden web sitelerini biraz anlattım. Hani burada buna ihtiyaç var mı bilmiyorum. Böyle belki yok diye düşünüyorum da hani kimseyi de atlamayayım diye. Belki sadece şey kısımlarını söyleyebilirim. Yani görüşmelerde kişiler onları nasıl tanımlamış. Hani oraları söyleyeyim yeni şey olarak hani atlamış olmayayım kimsenin tanımlamasını. Çünkü hani ne amacınız ne diye de sormuştum sorularından biri ya da nasıl tanımlıyorsunuz web sitesini hafıza çalışmaları açısından diye. Mesela 5 harflerdeki görüşmede Betül ana motivasyonlarının kadının gündeminin kadının neyle ilgileniyorsa olduğunu yani kadınlar tarafından belirleneceğini göstermek olduklarını söylemişti. Özellikle Ecinliler kısmının web sitesinin kendine has karakterini verdiğini söylemişti. Hani önemli olabilecek şeyleri söyleyeyim istedim. Çatlak Zemin'le görüşmede alternatif bir platform arayışı vurgulanmıştı. Feminist örgütlenmenin yeni biçimlerini aramak vurgulanmıştı. Reçel Blok'la yapılan görüşmede yine Müslüman kadınlar tarafından deneyim paylaşımı ve Müslüman kadınların toplumsal olguları algılayış biçimlerini ortaya koymak ve homojen bir grup olmadığını göstermek gibi bir amaçtan bahsetti orada görüştüğüm Handan. Ve hani oradaki tanımlama feminist bir web sitesi olarak kendisi açmıştı bu konuyu tanımlar mı tanımlamaz mı diye. Feminist ilkeler üzerine kurulmuş bir yer olarak tanımlayabiliriz, bir platform olarak tanımlayabiliriz demişti. Cinsiyetçi, militarist, antifeminist yazılar yayınlamıyoruz. Ve acilen bir feminist söylem oluşturulması gerekli de buluyoruz demişti. Şimdi ben nasıl bu üçünü bir araya getirdim, ortak gönderi, stil ve içerik farkları bir yana doğrudan feminizmle ilgili ya da feminist gündemi etkileyen ve kuran işte ki bundan şunu kastediyorum işte toplumsal cinsiyet eşitliği, eşitsizliği, patriarka karşıtlığı, cinsiyetçilik baskı karşıtlığı gibi konuların gündeme getirilmesi bunlarla ilgili içerik üretilmesi. Kişisel, siyasal hikayeler hafıza pratikleriyle ana akım medya ve siyasi söylemlere bir alternatif bir dil oluşturulması. Kadınlar tarafından kadın gündemini oluşturmak, sahip çıkmak ki bu en önemli meselelerden biri olarak 3 görüşmede de çıktı. Yani sadece gündemi kurmak değil, onu takip ettirebilmek. Her zaman bir savunmada kalmadan. Ve hatırlatmanın da diğer bir ortak yönü olduğunu söyleyebiliriz. İlk başlığım kadınları hatırlatmak, mizojiniyi kayıt etmek, aktivist hafızayı cinsiyetlendirmek demişim. Şimdi Çatlak Zemin editörlerinin alternatif bir cinsiyetlendirilmiş bir görüştüğüm editörler. Bu arada editörler dediğimde hani onu hep not etmiş olayım baştan. Alternatif bir cinsiyetlendirilmiş bir tarih projesi olarak tanımladıkları tarihimizden bölümleri, 5 harflerin bilim, sanat, popüler kültürden seçkilerle anlattığı kadın hikayeleri, işte unutmamalı sevgiyle anmalı etiketi arasında altında birleşen yazılar, hatırlatma amaçlı yazılar, gerçekleştirilen röportajlar web sitelerinde, işte Patriarka'da bu hafta Çatlak Zemin'deki ya da işte kapsamlı bir dijital arşivleme çalışması diyebileceğim AKP karnesi çalışmaları alternatif feminist hafıza projeleri olarak değerlendirilebilir. Reçel Blok'ta bildiğiniz gibi ayrı bir tarih ya da hafıza bölümü yok ama Handan görüşmede çıkış yazısı olan Ablalara Selam Direniş'e devamın blogun feminist hafızadan kopuk bir giriş olmadığını örnek olarak tanımladı bana. Beş harflerden Betül sadece sanat ve bilim alanındaki kadınları değil, popüler kültür metinleriyle belirli bir jenerasyonun şöyle söyledi hatta, konuşulmamış hafızasına mizahi bir dille dokunuyoruz ve belki o hafıza bir şekilde onun üzerinden oluşuyor diye tanımladı. Çatlak Zemin editörleri tarihimizden bölümlerini alternatif bir tarih projesi olarak tanımladı. Hatta Senem bu bölümü en sevdiğim bölümlerden biri diye tanımlıyor. Kadınların aktif tarihinin özellikle özne oluşunu göstermesi açısından. Yani bunlar daha kısıtlı, daha görünür hafıza çalışmaları her üç web sitesinde. Ancak feminist hafızanın aktarımı ya da feminist tarih yazımı sadece hatırlatma ve anma şeklinde olmuyor. Aynı zamanda kadınların kişisel hikayelerinin kolektif hafızayla bağlantılı olduğunu göstermek üzerinden de oluyor. Yani kişisel eylemlik tarihleri, bunun nasıl aktarıldığı, ne bağlamda hatırlandığı, biraz önce söylediğim gibi işte 5. yılı da olması vasıtasıyla ben burada birazcık Gezi Parkı eylemlerine baktım ama sadece 5. yılı olması değildi burada sebep. Yani Gezi Parkı'nın hepimizin bildiği gibi işte kadın hareketinin, feminist hareketinin, LGBTİ artı hareketin görünürlüğünü arttıran bir şey, bir eylemler bütünü olarak tanımlandı biliyorsunuz ve çok kısa bir zamanda çokça yazıldı, çizildi özellikle bu şekilde. Birazcık ben özneler bunu nasıl hatırlıyor ve nasıl, ne şekilde kuruyor diye görmek istedim. Ve hangi bağlamda hatırlanıyor, hangi değerlere vurgu yapılarak hatırlanıyor, toplumsal cinsiyetleri nasıl ilişkilendiriliyor, hangi duygularla hatırlanıyor? Burada işte böyle şey ekseninde kodladım. Nostalji mi, umut mu gibi bir şeye bakıyordum. Geçmiş ve gelecek ilişkisi nasıl kuruluyor diye baktım. Sadece bu başlıkta Kaos GL'deki yazıları da inceledim bu arada. Ek olarak çok girmeyeceğim. Hani çok da uzatmak istemiyorum çünkü. Gezi Parkı eylemlerinin Soma'dan çevre protestolarına, onur yürüyüşünden antinükleer eylemlere, dünya kadın yürüyüşlerinden transfobiye çok fazla farklı bağlamda hatırlandığını ve hatırlatıldığını gördüm. Ele alındıkları yazılarda bir yandan feminist hareket, kadın hareketi, LGBTİ artı hareketinin eylemlere olan katkısı, işte yatay örgütlenme biçimleri, koalisyon politikaları, cinsel taciz ve karşı durma, işte cinsiyetçi sloganları silerek direnişin dilini değiştirme gibi katkısı ele alınıyor. Bir yandan da şunu görmek ilginç demeyeyim, doğru kelime değil, önemliydi bu hafıza çalışması açısından. Gezi hareketinin tarihten kopuk bir yaprak olmadığı, yani hani bu Gezi'de kadınlar da vardı, Gezi kadınların hareketiydi, nasıl da görünür oldu söyleminin yanında bir yandan burada hani zaten bu hareketler bir günde çıkmadı. Onların bir tarihselliği var ve hani bir devamlılık içerisinde oluyor. Gezi'de tarihten kopuk bir yaprak değil. Daha çok bunu gördüm ben yazıları incelediğimde, yani bir devamlılığı. İşte Çatlak Zemini mesela 25 Mayıs 2018 tarihli erkek yayılmasına karşı yaz önerileri isimli yazısı mesela. Okuyayım, hatırlatayım isterseniz kısaca. Gidelim 2014 senesine hadi. Ah ne güzel yıllardı diye pek çoğumuzun nostalji yaptığı zamanlar gibi. Aslında o kadar uzak olmamasına rağmen uzaklaşmış günler, Gezi sonrası yükselen bir mekan talebi açıkça ve direkt muhataplarına karşı ortada. Gezi'de bir parkın üzerinde ve özelinde gösterilmiş olan mekan alan mücadelesi, kadınların tarihsel olarak pek de bildiği ve aslında kullanılan tüm argümanlarında, kavgalarında sembolik olarak dile getirdikleri bir kavram. Aynı yazının devamında İFK'nın bacaklarını topla, yerimi işgal etme kampanyası hatırlatılıyor. Geleceğe yönelik öneriler veriliyor. Ve bir çeşit alternatif hafıza işlevi de gören bu yazılar bana Elizabeth Jean Wood'un, Jane Wood özür dilerim, 2003'te tanımladığı özneliğin hazzı olarak ifade ettiği kolektif öfori hissini düşündürdü. Yani Wood özneliğin hazzı derken kişinin kendi kendisine ama bir kolektif içerisinde tayin etme, otonomi, özgüven ve onur duygusuyla ilintili pozitif bir duygu ya da duygulanım olarak tanımlıyor. Hani aktivizm yoluyla bir adaletsizliği giderme ya da toplu olarak yolunda gitmeyen bir şeyi değiştirmeden ve bunu yapmış, birlikte yapıyor olmaktan gelen ve bir kolektifin de parçası olmaktan gelen böyle bir kolektif hazdan bahsediyor özneliğin hazı derken bu. Ki akademik hafıza yazını çoğunlukla travma üzerinden kurulsa da Hamilton toplumsal cinsiyet ve hafıza çalışmaları üzerine yazdığı bir makalede akademik hafızanın her zaman travma paradigmasına oturmadığını, özellikle aktivizmin ve politik özne olmanın kimi zaman verdiği hazın konu alındığı anlatıların feminist tarih ve siyasi karşıt hafızalar yaratılmasını sağladığını söylüyor. Yani hani farklı kuşaktan kadınların deneyimlerinin birbirine aktarılması, deneyim ve sözleri arasında bağlantı kurulması, işte geçmiş direnişlerin sadece bir nostalji unsuru değil, aynı zamanda geleceğe ya da bugüne umut olması gibi. Ve bir yandan da kolektif örgütlenmeye dair hafızanın temsili aynı zamanda dinin feminizm içerisindeki kayıp anlatıları adını verdiği ki kayıp anlatılarından şeyi kastediyor işte hani bugünkü feministler feminist değil işte örgütlenemiyorlar onlar bir şey yapamıyor gibi hani böyle bir acaba bir kayıp mı var gibi bir anlatının da ters düz edildiğini söylüyor. Şimdi geçmiş ne kadar gelecek odaklı ne kadar nostalji hissiyle hatırlanıyor diye de biraz bakmak istedim. Tabii bu biraz zaman içerisinde değişiyor yani oradaki aktarmanın hissi. İşte 2013'ten 2018'e gidildiğinde. Mesela Çatlak Zemin'in 5. yıl yazısında küfürle değil inatla diren hatırlatılıyor. Kaos GL'de 5. yıl yazısında feminist ve LGBTİ grupların diğerlerine yatay dayanışma biçimlerini öğrettiği ve bunun kutlaması yapılıyor. İşte aktivist hafıza ile gelecek politik imkanlara ilham ve umut ışık kaynağı olarak sunuluyor. Ama her zaman da bunu görmüyoruz. Hani daha çok mesela zaman geçtikçe tabii ki nostalji hissinin de ağır bastığı ve daha nasıl söyleyeyim daha umutsuz hissedilen yazılarda görüyoruz. Mesela Reçel'in 5. yıl yazısında şimdi okuyorum. Gezi Parkı hayatta nedense en çok bir fiil katılmak istediğim eylemlerdendi. Kimler tarafından sahiplendiği zerre gözümde değildi. Taraflar benim kabul ettiğim şeyler değildi. O insan, bu insan tipleri de umurumda değildi. Benim isyanım vardı. Tüm yapılanlara, nefret ortamına, siyasi ahlaksızlığa, toplumsal ahlaksızlığa, kabalaşmaya. Geçiyorum biraz uzun bir alıntı çünkü. Ben sokaklara çıkmak, haykırmak, karşı çıkmak, durun demek, durdurmak, her insanın ve her canlının özgür olabilmesi ihtimali için havasım çıktığı kadar sesimi duyurmak istedim. Gitmedim, gitmemem icap etti. Çok üzgünüm diye bitiyor 4 Haziran 2018. Yani dargınlığını da ifade ediyor yazar. Kendi duygularına dair hatırasıyla bugüne dair bir adaletsizlik ve kişisel çıkma hissini de bir araya getiriyor. Hirsch ve Smith hafızanın aynı anda hem kamusal hem kişisel olduğuna dair bir vurgu yapıyorlar. Ve bugün de konumlandırılmış ama geleceğe bakan metinlerde Gezi ile ilgili yazılarda hani geçmişin bugün için bir eleştiri, gelecek için bazen bir umut kaynağı olarak yazıldığını görüyoruz. Biraz önce dediğim gibi ben burada hani metinler üzerinden bir okuma yaptım. Hani yazar ve okuyucunun bunu nasıl aktardığı hani benim bu çalışmamın dışında kalıyor. Hani burada belki durup bir sonraki başlığa geçmeden ben sorularımı söyleyeyim. Hani siz başka olabilir tabii. Geçmiş aktivizm anlatılarını okumak hani sizde nasıl bir his uyandırıyor ya da aktaran taraftaysanız hani nasıl bir etkiyle aktarıyoruz acaba düşündük mü? Feminist aktivizmin hani bu şekilde sana online bir ortamda ve öznel bir dille aktarılmasıyla daha sistematik başka şekillerde aktarılması arasında hani bir fark var mı? Gibi ben sorular düşünmüşüm. Şimdi bir yandan da hani bu verdiğim örnek böyle bir eylemlilik üzerine böyle bir hatırlama örneğiydi ki burada hem böyle şey yazılara bakmıştım ben hani doğrudan hani kişisel anlatı olmayan hani Gezi hareketiyle ilgili bir yazı mesela bir yandan da hani herhangi bir kişisel hikayenin içerisinde de geçiyordu bir sürü yerde özellikle de tabii ki hemen arkasından işte 2014-2015'te falan. Bir ikinci başlıkta daha çok kişisel gündelik hayat anlatıları ve özellikle yakın ilişkiler, samimi ilişkiler, işte erkeklerle olan ilişkiler özellikle hani mesela anneler üzerine de çok yazı var. Onları ayrıca ona girmedim yani. Onu da kamusal adamlar, kişisel anılar, peki kimin kişiseli politik diye adlandırmışım makalede. Yine bir alıntı yapacağım şimdi Çatlak Zemin 2016'dan. Nasıl mı gözümüzü açıyoruz? Bir bakıyoruz ki düşlediğimiz başka bir dünyanın içerisinde bizim yerimiz mutfak. Yani aslında ev ve bakım işleri. Elbette ki bunu bile böyle söylemedi, söylemeyecek. Çünkü o erkekliğini yıkmış, kadın bilincine sahip. Çok da abartırsa feminist bir erkek. Bir sürü şey anlattılar, çok derin tahliller yaptılar. Hatta kadın sorununa dair önermelerde de bulundular. Fakat sofrayı biz topladık, bulaşığı biz yıkadık. Ev işlerinin ortaklaştırılmasını talep ettiğimizde önce önümüze türlü bahaneler sunuldu, sonrasında ev terk edildi. Bu kadar haklı çıkartabilirdi beni çünkü zaten ben eşittir evdim. 26 Ekim 2016'dan Çatlak Zemin'den diğer 3 web sitesinde de yer alan gündelik hayatta ve özellikle yakın ilişkilerde karşı karşıya kalınan ataerkil tutumları anlatan birçok yazıdan sadece bir tanesi. Benzeri yazıların önemli bir bölümü kamusal alanda eşitlikçi, işte feminizm yanlısı, hatta kendini feminist olarak tanımlayan erkeklerin kişisel ilişkilerde baskıcı ya da eşitlikçi olmayan tutumlarını sorguluyor. Ya da hani bunları adlandırmaya çalışıyor bu şekilde söylemese de öyle mi acaba diye. Çatlak Zemin'in editörlerine göre görüştüğüm, sizce kadın okuyucularınız en çok birleştiren yazılarınız hangileri diye sorduğumda ikisi de gülerek aynı anda yani hani birazcık komedi komik bir şekilde söyleyerek bunu. Solcu erkeklerle ilgili olanlar dediler. Reçele baktığımızda da farklı bir şey olmadığını görüyoruz. Orada da hani görüşmede de yazıları incelediğimde de Müslüman erkeklerin eleştiri oklarından muaf olmadığını görüyoruz. İşte yine uzun bir alıntının içerisinden okuyacağım. Toplumun tüm katmanları muhafazakar, İslamcı, başörtülü kadını ezmek, yermek ve eleştirmek için adeta pusuda bekliyor. Bunda bilhassa erkeklerin oranı azımsanmayacak kadar büyük. Bu öncü kardeşlerimiz hepimizin yerine düşünüyorlar. Bir erkek atasözü, o başındaki örtüden de mi utanmıyorsun? Hayır, utanmıyoruz. Nasıl utanacağımızı bize öğretmediniz. Sizde utanma da olmadığına göre diye biraz ilerliyorum. Bir duvar yazısında görüp hüzünlenmiştim. Bu hayatta kadınların ayağına bir tek overlock makinesi gelir. Overlock makinesi henüz bizim mahalleye uğramadığına göre konuya dönelim. Bu öncü, yüce, kurtarıcı, Müslüman, sosyalist, ateist, yer yer parçalı bulutlu erkekler kadının kapitalist olmasından giriyor, imanından çıkıyor, dış görüntüsünü eleştiriyor ve durmadan yaftalıyorlar. Erkek olmak ne kadar konforlu diye devam ediyor 2014'ten bir yazı. Şimdi bu gündelik hayata dair yazılarda çoğunlukla babalar, kocalar, eşler, erkek arkadaşlar, flörtler, bazen takılanlar ki bu da bir konu olduğu için öyle söyledim. Ya da işte tırnak içinde feminist bir kadın olmak ne demek? Gündelik hayatta yaşananlar, hani anne olmak ve feminist olmak ne demek gibi mesela konular konuşuluyor. Ve özellikle erkeklerle ilişkiler söz konusu olduğunda neyin politikleştirileceği önemli bir tartışma konusu oluyor. Hem bu yazılarda oluyor hem bence okuyucularda oluyor. Çünkü bizzat ben hatırlıyorum bu yazılardan bazıları döndüğünde biz bunu kendi aramızda da konuştuk. Kamusal alanda feminist geçinen, tırnak içinde söylüyorum bunu, erkeklerin kişisel hayatta ya da flört sırasında takındığı bazı tavırlar tartışmaya açılırken bu gibi eleştirilerin feminizmin konusu olup olmayacağı da paralel bir şekilde tartışılıyor. İşte ahlakçı ya da paternalist olmadan cinselliği, monogamiyi, poligamiyi, aşkı, hazzı nasıl konuşuruz ve bunların üzerinden feminist bir söylem kurup kuramayız gibi. Yine Beş Harfler'den 2014'te bu konuyla ilgili çok o dönemde özellikle çok yazılıp çizilmişti. Kısa bir alıntı yapayım. Zor, çok zor çünkü kişisel ilişkiler söz konusuydu. Kişisel olan politikti, buna şüphemiz yoktu. Ama bir şeyin politik olmasıyla politikasını yapmak arasındaki ayrım nerede başlıyor, nerede bitiyordu? Özel duygusal cinsel ilişkilerde kandırılmış ya da aldatılmış taraf olmak kadar kandıran ya da aldatan taraf da olunabiliyordu. O zaman bunun erkeklikle ve kadınlıkla ilgisi neydi? Kadınları bu ilişkilerin hep mağdur taraflarıymış gibi pasifleştirip edilginleştiremezdik. Cinselliği erkeklerin aldığı, kadınların kullanıldığı bir denklem olarak kuramazdık diye devam ediyor. Yani yazara göre bir takılma ya da ilişkinin anısını politik yapan burada konu edilen erkeklerin meydanlarda diyor. Bazen yan yana ortak amaç için yürünen, işte feminist olduklarını, eşitlikçi olduklarını, işte baskıya karşı olduklarını iddia eden kişilerin kişisel ilişkilerde bunun farklı tutumlar göstermesi, bunu da toplumsal intiyazlı pozisyonlarına devam ettirerek bir yandan sorgulamayarak yapması, o zaman hani feminizmin de bu ilişkilerde etik ve politiği tekrar düşünmeli miyiz diye sormasını yol açıyor. Şimdi feminist politikanın açıktan kamusal patriarka eleştirisiyle sınırlı olmadığını tabii ki biliyoruz. Yani kişisel olan, daha az görünür olan, özellikle hani gündelik hayata bazen görmediğimiz, adlandıramadığımız şekilde sirayet eden cinsiyetçilik zaten gündemini oluşturuyor. Feminist fanzin formatının ortak özelliği otobiyografik hafızanın internet ortamında okuyucuyla buluşması ve kişisel hikayeler arasında daha hızlı bir şekilde köprü oluşturması. Yani internette olmayan yazılarda olmuyor mu? Bu oluyor tabii ama internetin verdiği çok daha hızlı ve farklı işte teknik yollarla daha hızlı bir şekilde yorumlar, işte etiketler üzerinden ya da farklı mecralarda, işte blogdaki bir yazının WhatsApp'ta dolaşması gibi bir hani kamusallığını arttıran bir yanı var. Hartelius çevrim içi yazarlık ve hafıza arasında diyalektik bir ilişki olduğunu söylüyor. Çevrim içi yazarlık deneyiminde kişisel deneyimin kamusal ifade edilişi, özel ve kısmi olanın evrensel anlatılara hızla dönüşmesine yol açıyor. Zira o anlatı artık sadece o kişiye ait değil. Bunu en hızlı bir şekilde hashtag sen de anlat ya da MeToo'da gördük. Bir şey internette anlatıldığı zaman, ki biraz önce söylediğim gibi sadece orayla da sınırlı kalmıyor, farklı sosyal medya mecralarında da dönüyor. Kendi anlatımıza ekliyoruz, işte onu eleştiriyoruz, kendi hikayelerimizle belki onu tamamlıyoruz ve artık bir kamusal anı haline gelmiş oluyor ve o kişiden çıkıyor o metin, üzerinde konuşulmaya başlanıyor. Bir yandan da kişisel anının doğruluğunun ispatı, kamuya ihtiyaç duyuyor. İnternette anonim bir kamu sunuyor. Yani bir yandan böyle anonim bir sanal sahne imkanı veriyor anlatılara. Kişisel anlatılar anlatıldıklarında hem bir yandan doğrulanmış oluyorlar hem de kamusal müzakerenin nesnesi haline gelmiş oluyorlar. Öyle ki beş harflerden bir tüm görüşmemizde bu takılma kültürüyle ilgili Türkçe'ye çevirdikleri makalenin hiç bu kadar ilgi duyacağını düşünmediklerini söylediler çevirirken. Bunu da kim okur acaba diye düşündüklerini. Ama aslında feministlerin cinsellik, monogami ve ilişkiler üzerinde ne kadar konuşmak istediğini ve bunun bir ihtiyaç olduğunu da gördüklerini söylediler. Handan da Reçel bloga gelen yazılarda en çok anne, baba, abi ve erkek arkadaşlardan baskının en çok gelen yazılarda konu alındığını söylüyor. Hani basılan dan ziyade hani gelen diye burada. Benim burada merak ettiğim bir soru şuydu ve ben bunu görüşmelerde de sordum. Yani hep birlikte de konuşabileceğimiz bir şey olabilir bu. Kimin hikayesi basılmaya değer ve hangi kişisel hikaye hangi durumlarda politik? Yani ya da editörle yazar arasındaki ilişkide, ki bundan da bahsedildi, hani bazen politik bağlama oturtmanın gerekmesi bir yazıyı, hani o nasıl yapılıyor, ne şekilde o ilişki ilerliyor. Bu benim kendi merak ettiğim, kafamda döndürdüğüm bir soruydu. Hani bir yandan hani kişisel meraktan ve hani feminizmi düşünürken gibi merak, bir yandan da benim özel olarak müzakereci katılım perspektifinden bir meraktı. Hani kamusal müzakerenin sınırlarını ne oluşturur, dili ve içeriğini. O yüzden merak ettiğim bir soruydu. Editörlerin bu konuda takındıkları tutum bazen benzerlik gösteriyor, bazen farklılık. İşte beş harfler ekibi için en önemli basım kriterlerinden biri yazının iyi olması. Görüşmemizde Betül onun tanımlaması, bu deneyim yazısı olarak tanımladığı yazıları basmaktan vazgeçtiklerini söyledi. Çünkü bağlama oturtulmayan bir kadın deneyimin iyi bir yazı olmak için yeterli olmadığını söylüyor. Ama bu bağlama oturtmayı da bazen yazılarda editörle yazar arasında bir alışveriş olarak, hatta bir yolculuk ve iki tarafı da güçlendiren bir yolculuk olarak tanımladı. Çatlak zeminde yaptığım görüşmede politik bir arayışla kurdukları sitede herhangi bir deneyimin zaten politik olduğunu düşündüklerini söylediler. Reçel'de hikaye anlatımı özellikle Reçel'in dilinde çok merkezde, hatta feminist hikaye anlatıcılığı ile ilgili atölyeler yapılıyor hikaye anlatımı ile ilgili ve deneyim paylaşımı üzerine çokça kurulu bir blog ve Müslüman kadınların homojen bir topluluk olmadığının görülmesi için de bu hikayelerin çok önemli olduğunu söylüyor Handan. Görüşmeden bir alıntı yapıyorum. Mesela bir bekaret bozulma hikayesinin kendisi, işte kadının yaşadığı dehşet, o konuda annesiyle yaşadığı çelişkiyi falan anlatması yetiyor diyor. Çünkü hepimizin anneleriyle öyle bir ilişkisi var. Aslında ilk çözülmesi gereken şeylerden biri o anneyle kurulan ilişkinin, o travmanın aşılması falan. Hani o yüzden hepsinin bir misyonu olmalı yani yayınladığımız yazıların. İnsanların hayatlarına, evet insanlar şunu düşünsün diye hissetmeyi tercih ediyoruz sayfaya alırken diyor. Şimdi burada sorulması gereken soru o zaman, yani sorulması gereken demeyeyim de benim sorduğum soru. Bir hikaye anlatımı neyin feminist yaptığı? Hani belki bunu birlikte konuşabiliriz diye düşündüm. Aslında her üç web sitesine de gelen yazıların editör müdahaleleriyle geliştirildiği bana söylendi. Ve bağlama oturtulması için bir şekilde hani yazarla editör arasında bir konuşma, diyalog geçtiği. Biraz önce söylediğim gibi beş harfler editörü bunu bir yol arkadaşlığı olarak da tanımladı ve iki taraf için de güçlendirici olduğunu söyledi. Bir yandan da hani feminizmin kişiselleşmesi gibi bir mevzu konuşuyoruz birkaç bir süredir. Ya da kişiselleştirilmesi, ya da feminizmin böyle bireysel bir kimlik mi, bir seçim mi, işte kişinin kendisine biçtiği bir tanımlama mı, yoksa işte kolektif bir kimlik midir feminizm? Bu ikisi arasında bir çelişki var mıdır gibi. Hatta böyle tırnak içerisinde feminizmin popülerleşmesini mi konuşuyoruz gibi. Bir tartışmalar ekseninde kişisel deneyim, bir kişisel kimlik olarak feminizm ve bir kolektif kimlik olarak feminizm ve feminist örgütlenme arasında nasıl bağlar kuruyoruz diye sormuşum. Herkesin hikayesi kadın olduğu için politik mi? Hangi hikaye hangi bağlama oturtulduğunda başkalarının da hikayesi haline geliyor? Ve bu bağlama kurmada hani feminist medyanın ya da dijital medyanın rolü var mıdır, nedir? Kamusal olanla kişisel olan arasındaki ilişkideki politik ve etik sınırlar nerede, kim tarafından çizilmeli diye sormuşum ben. İşte burada birazcık şeyi de merak ettim. Yani bunlar benim tek başıma cevaplayabileceğim sorular değil. Bunların hiçbirine doğrudan bir cevabım yok. Bu tarz kamusal müzakerenin politikaya, yani temsili politikaya diyeyim, doğrudan karar almaya etkisi nedir? Hani burada bir gündem oluşturuluyor ya da gündem kuruluyorsa bu kişisel hikayeler üzerinden, hani hangi kişisel hikayeler politik yapılıyor ve gündemi nasıl etkiliyor? Hani burada nasıl bir rolü vardır feminist medyanın diye belki sorabiliriz ya da konuşabiliriz diye düşündüm. Çünkü hani bir yandan çok hızlı bir şekilde ilerleyen bir platform ve bir yandan kayıt altına almayı çok hızlandırılıyor. Ama bir yandan tabii ki bir seçim var gelen yazılar arasından ya da işte belirli konuların gündem haline getirilmesinden, hani bunlar acaba karar almayı ya da feminist örgütlenmeyi nasıl etkiliyor? O yüzden öyle sordum yani, kimin hikayesi politik, hangi kişisel hikaye politik diye. Iris Mary Young hikaye anlatımını adaletsizliğe uğramışların önemli bir aracı olarak görüyor. Hani kimi zaman insanları sessizlikten kamusal ifadeye taşıyan bir aracı. Kimi zaman da hani bir tanıklık etme aracı. Ki internette bunu anonim bir şekilde yapmanın da farklı bir etkisi olduğu kesin. Buradan hareketle üçüncü bir başlıkta da dayanışmaydı benim başlığım ya da ittifak. Feminist hareket, kadın hareketi, dayanışma, kız kardeşlik gibi anahtar kelimelerle taradım yazıları. Ve burada birazcık şeye baktım, hani geçmişe referans, kadın hareketinin ve feminist hareketinin geçmişlerine referans, dayanışma ne bağlamda tartışılmış. Çok uzatmadan hani birazcık bahsedeceğim. Yeni tip dayanışmaların ortak duygular üzerinden kurulmasından bahsedebilir miyiz acaba diye bir soru. Lauren Bernard ödünç aldığı bir kavram mı? Berlant'tan ödünç aldığı bir kavramla Harrington, feminist blog ve web sayfalarını sıkı fıkı ya da samimi kamular olarak tanımlıyor. Ve kişisel dışa vurum, empati, katılımcılar arasındaki özdeşleştirmeyi sağlayarak ortak bir duygusal dünya yarattığını ve bunun üzerinden bir dayanışmayı sağlayabildiğini söylüyor. Hani bu bir yandan böyle bir duygudaşlık üzerinden bir dayanışmadan belki bahsedebiliriz. Yazar, okuyucu, yorumlayıcı ve dinleyici açısından belki, hani çok fazla kişiden bahsediyoruz burada. Bir yandan taradığımda ben özellikle bu dayanışma ve feminizm içerisindeki farklı seslerin tartışması konusu en çok 8 Mart etrafındaki yazılarda görülüyor. İşte 5 harflerdeki en çok okunan yazılarından bir tanesi olarak tanımlandı. Peki siz hangi 8 Mart'sınız yazısı ve altındaki yorumlarda mesela tartışma dönüyor. Ya da Reçel'de 8 Mart'ta Karnında Kelebekler yazısında yazar hani her 8 Mart'ta tekrar tekrar hem Müslüman hem feminist olduğunu anlatmaktan yorulduğu için karnında kelebekler olduğunu söylüyor. Ve yorumlarda da ortaklaşma ve tepkileri görüyoruz. Ve bir yandan ataerkil tepkilerin de yorumlarda ibretlik olarak bazen bırakıldığını söyledi özellikle Reçel Blok'ta konuştuğum andan. Hani özellikle bırakıyoruz ibretlik olarak dedi bazı yorumları. Hani bu şekilde bir yandan dönemin düşünce şeklinin de bir kayıt altında tutulması haline geliyor yorumlar üzerinden. Şimdi bir duygudaşlık üzerinden dedim, bir yandan da ortak sorunlar üzerinden konuşulan bir dayanışma var. Hani birleştiren ya da birleştirmesi önerilen ortak sorunlar, örneğin şiddet mesela. Bir yandan da ama çatışmanın ve farkın altını çizen bir dayanışma vurgusu da var. Hani feminizm içerisindeki, feminist tanımlaması içerisindeki, kadın hareketi içerisindeki farkları, farklı sesleri yok saymadan hani bunları konuşarak bir dayanışmaya varabiliriz. Metinlerde bunu görüyorum. Ve şöyle bir soru sormak istedim. Bu açıdan internette feminist anlatıları nasıl değerlendiriyoruz? Hani içerici tartışmalar dönüyor. Bir yandan internet için işte bu eko çemberi vurgusu çok yapılıyor. Hani aynı insanlar aynı şeyleri birbirleriyle konuşuyorlar. Aslında çok da dışına çıkmıyoruz. Kendi kendimize böyle bir alan içinde konuşmuyoruz. Olup aslında çok da bir farklı ses duymuyoruz diye hani internet kamularına yöneltilen bir eleştiri var. Hani bu açıdan nasıl değerlendiriyoruz? Yine müzakereyi düşünürsek, kamusal müzakereyi, yani yüz yüze konuşmakla sanal bir platform arasında konuşmak arasında, ki bunlar illa birbirinden ayrı şeyler olarak düşünmek zorunda değiliz. Yani aynı insanlar ikisini de farklı şekilde platformlarda yapıyor olabilir ama feminist politika yapma açısından ve feminizme müzakere açısı açısından hani bir farkı var mı sizce yüz yüze konuşmakla sanal bir ortamda konuşmanın diye sormak istedim. Şimdi kısaca görüşmelerden bahsedeceğim, bitireceğim sonra. Beş Harfler ekibinin barış kurucu olma gibi bir rolü üstlenmediğini söylüyor bana görüşmeci Betü. Şüpheci ve sorgulayıcı tavırlarının hatta kendilerini tanımlayan tavır olduğunu söylüyor. Mesela işte Me Too ile ilgili pozitif bir şey bahsedersek hemen arkasından başka bir postta onu eleştiriyoruz. Bu da hani bence bizim tanımlayıcı özelliğimiz diyor. Dogmatik bir söz söyleme biçimden uzakta bir manevra alanı sağlıyor bize diyor mizah dili. Didaktik olmayan, parmak sallamayan bir dil kullanımı feminizmin daha erişilebilir kıldığını söylüyor. Ve biraz önce söylediğim gibi editör-yazar ilişkisinin en önemli oradaki dayanışma olarak tanımlayabileceğini söyledi. Çatlak zeminde feminizmin sokaktan hiçbir zaman bağımsız olamayacağına dair bir görüş hakimdi. Reçel'de de dayanışmanın bir amaç olmadığını ama zaman içerisinde oluştuğunu ve özellikle bu duygudaşlık üzerinden oluştuğu konusunu görüşmeci özellikle vurguladı. Hani yazar editör, yazar okuyucu, okuyucular arasındaki ilişkilenmeler ve burada duygudaşlık diyorum, hani ben hepsine de sordum, kendim de tararken baktım. Hani en çok hangi duygu ön plana çıkıyor diye, benim için en azından o dönemde taradığımda öfkeydi ve görüşmecilerin de çoğu bunu vurguladı. Yani hani daha çok böyle bir öfke üzerinden birleşme olmuş. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Hani sürekli olarak değişen, öncelikleri kaygan bir politik gündemin karşısında kendi gündemine sahip çıkma ve sürekli savunma pozisyonunda kalmadan söz üreten olabilmek, bunu yaparken de stillerinden, mizahtan feragat etmek zorunda olmamak her üç en azından görüşmenin ortak noktasıydı galiba. Bunun hani bir şey olarak düşünülmesi gereken bir şey olarak karşıda durması. Yani işte bu kendi gündemimizi oluşturma, korumanın kendisinin politik bir çaba olarak aslen değerli olduğunu düşünüyorum zaten. Söz üretmek yerine illa hani bazen etrafından dolanmak. Ama tabii ki bunun da bazı getirileri de olabilir. Bu bazen işte şeye de yol açabilir. Yani aman şunu söylemeyeyim şu anda bu şekilde ki bu söz devam etsin gibi. Hani o şekilde de hani biraz önce söylediğim gibi hani müzakerenin etik politik sınırı nedir? Neyi söylemezsek tartışma devam eder. Bazen hani böyle sorular da benim aklıma getirdi bu. Böyle burada bitireyim ben isterseniz. Bayağı bir şey yaptım, konuştum.
Bu kayıt 8 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.